İyi akşamlar. Taner Akkaş'la birlikte sunduğumuz bir yaşam ve sağlık programına daha hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli konuklarımız var. Uzman doktor Sayın Hadi Sasani Bey, hoş geldiniz. Radyoloji uzmanı kendisi. Ve Soner Köse Bey, PAKS ve Cerrahi Sistemler uzmanı İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nde. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler.
Soner Bey, Hadi Bey, hoş geldiniz
hoş
tekrar.
bulduk, teşekkür
Biz
ederiz.
Hadi Bey'i daha önce ağırlamıştık programımızda. Kendisi bize çok değerli bilgiler aktarmıştı. Radyoloji biliminin anlatımını, tanımını yapmıştı. Bugün biraz daha farklı
Evet,
konulara
farklı.
değineceğiz inşallah.
Evet, teknolojiyle birlikte tıp
Evet.
çok önemli. Önünde çok güzel bir dönem geliyor. Hakikaten teknolojide büyük ilerlemeler oluyor. Radyoloji de teknolojik ilerlemelere son derece açık. Evden, belli merkezlerden hasta yönetimi işte değerlendirmesi mümkün olabilecek. Şimdi ilk olarak isterseniz şu soruyla başlayalım. Bir radyoloji departmanında işler nasıl ilerler?
Radyoloji departmanlarında işler son derece dikkatli ilerlemelidir. Hastanın kaydından çıkışına kadar, SGK'ya bilgilerin aktarımına kadar son derece hassas bir noktadan geçiyor. İşin riskli olan kısmı radyolojide çekim yapılan görüntüler birden fazla görüntüleri ele aldığı için görüntülerin karışma, özellikle çok hasta, çok tetkik alan bir hastane ise tetkiklerin birbiriyle karışma ihtimali çok yüksek oluyor. Dolayısıyla bunlar PAKS, RIS ve HBS yani otomasyon sistemleri ile dengede tutulabiliyor. İş akışı genelde şu şekilde ilerler. Büyük merkezleri ele alacak olursak eğer hasta ilk önce isteği yapılır. Ne tür bir çekim yapılacağı vesaire isteği yapılır. Bu radyoloji departmanına aktarılır hastane otomasyonları tarafından.
Evet.
Sonrasında hasta otomasyonda olan bilgi, istek radyoloji departmanı tarafından onaylanır ve MR, tomografi, ultrason, röntgen gibi cihazlara hastanın bilgileri aktarılır.
Evet.
Hasta çekim yapılacağı yere gittiğinde direkt tetkik bilgileri çekim yapılacak cihaza aktarılır. Bu şekilde teknisyen hani tek tek hasta ismini girmek gibi uğraşmaz. Çekim yapılacak bölge sonrasında MR, tomografi, ultrason ve benzeri görüntüleme cihazları vasıtasıyla çekimler yapılır. Asıl olay bundan sonra gerçekleşmekte. Dikkat edilmesi gereken en büyük noktalardan biri de şudur. Çekim yapıldıktan sonra görüntüler hastanenin sistemine aktarılır. PAKS ve benzeri sistemlerde görüntüler depolanır. Sonrasında bu görüntüler doktorlara yani radyologların önüne sunulur. Radyologlar bu görüntüyü açar bilgisayarlar üzerine. Günümüzde şu şekilde ilerler. Doktor bilgisayarda öndeki bilgisayar iş istasyonunda hastanın filmine bakarken bir yandan da o bilgisayar üzerine hastanın tetkiğini raporlayabilir. Yani tek bir tuşa basarak ses kaydını yapar. En son kayıt bittikten sonra bu ses kayıtlarını onaylar ve rapor sekreterlerine iletir. Rapor sekreterleri ise yaptığı işlem şudur. Doktorun yaptığı ses kaydını dinleyerek, pedal yardımı vesaire yardımcı cihazları da kullanarak dinleyerek dikte ederler. Bu raporlar tekrar doktora gider. Doktor en son bunu kontrol edip onaylar ve hastanın raporu hastane otomasyonuna aktarılır. Hasta raporunu internetten ya da hastane içerisinde çıktı olarak da teslim alabilir. Tabi bu yerlere göre değişiklik
Evet.
gösterebiliyor. Mesela çok teknolojik bir hastanedir. Hasta hiç elinde kağıt gezdirmeden
Evet.
bunu yapabilir. Günümüzde bunu pek çok hastanede görebiliyoruz. Yani bazı hastanelerde vardır ki çok yerden bunu takip etmekte. Ama günümüz teknolojisiyle bayağı bir yol kat ettiğini görebiliyoruz. Yani teknoloji zaten radyoloji dediğimiz zaman tamamen radyoloji ile odaklı bir alan. Yani bilgisayar, teknoloji olmazsa olmazı gibi diyebiliriz.
Evet, tabii teknoloji çok
Evet.
önemli. Eskiden hep filmler basılırdı. Filmlerle, kağıtlarla hastalar ellerinde dolaşırdı.
Tabii.
Şimdi bambaşka bir yola girdi tabii. Böyle herkes için de kolaylık bu. Hem kesinlik hem kolaylık oluyor. Değil mi
Evet.
o? İşte.
Radyoloji, teşhis radyolojisi ve tedavi radyolojisi diye ayrılıyor galiba, değil mi Hadi Bey? Ondan biraz bahsedebilir misiniz?
Tedavi kısmı genellikle interventional veya bu girişimsel evet. işlemlerle alakalı bir branş. Burada tabii ki önceden bir patoloji varsa bunun sebebi ve tanısı, kesin tanısı varsa tedavi yapılır. Örneğin beyin anevrizması veya stentleme işlemleri tamamen girişimsel işlemlerdi veya evet. bunun ilk önce tanısı konulup daha sonra tedavi yapılırsa efektif bir sonuç alınır. Genellikle radyoloji tanıya yönelik çalışan bir branştır. Fakat o girişimsel sizin de sözünü ettiğiniz iki branşa evet. ayrılması nedeniyle tedavi yanı komponenti mevcut. Az önce Soner arkadaşımızın bahsettiği teknolojik ilerlemeler radyoloji gerçekten çok büyük adımlar atmış ve büyük bir gelişmeye sebep olmuştur. Önceden jelatin filmler üzerine veya çeşitli prosedürlerle ki bu da teknolojinin ilerlemeler sonucu gelişmiş bir olaydır. Filmler gümüş nitrat içerdiği için banyo yapılaraktan işte karanlık odalardan aynen bir önceden nasıl fotoğraf teknolojisi kullanıyorlarsa radyolojide de benzer şekilde bir yöntem kullanılması evet. nedeniyle görüntü elde ediliyorlar. Halbuki şu an çekimden hemen kısa bir süre sonra PACS denen bir arşivleme merkezine alınıyor ve orada görüntüler uzun yıllar kadar saklanabilir ki bunun yasal süresi en az 5 yıl kadar saklanması gerekiyor. Yurt dışında bu şekilde yasal kurala mevcut. Neden? Çünkü örneğin yeni bir hastalık nedeniyle bir hasta takip ediliyorsa en azından kıyaslama şansını size veriyor veya yasal bazı işlemlerden dolayı en azından bir elinize dokümantasyon olması gerekiyor ki bunu bu görevde yapan teknolojik gelişmeler ve sonra hocamızın bahsettiği PAC sistemi olsa gerek. Önceden jelatin filmler sararma riski vardı, yıpranma riski var. En önemlisi kaybolabilir. Ciddi bir hastalıkla uğraşan bir kişinin kıyaslama şansı olmayabilirdi. Çünkü eski görüntülerini veya o bezden görüntüleri elinde olmadığı için evet. bunu takip etme evet. şansı yok. Fakat şu anki teknolojiler ilerleme sayesinde bu en azından bunların hepsi minimalize edilmiş durumdadır. Bu riskler azaltılmıştır. Ki tamamen teknolojik ilerleme sayesinde gerçekleşen bir olay.
Evet, yani 5 yıl bile az bir süre aslında değil mi? Yani
daha fazla tutma.
En az 5 evet. evet. yıl kadar tutma yasal zorunlu mevcut. Tabii ki uzun yıllar saklanabilir.
Evet, özellikle eğitim araştırma hastanelerinde, üniversite hastanelerinde bu sayı bayağı bir artıyor. Sonuçta en eskileri vesaire eksi olmuş hasta üzerine bile çalışmalar yapılabiliyor sonuçta.
O zaman belli bir sınırı yok. Uzun tabii bir yıl, uzun yıllar arşiv sonuçta olarak kullanılıyor.
Dijital ortam olduğu için DICOM görüntüler halinde. DICOM da özel tıp formatıdır.
Evet.
Yani açılımı bu bir kısaltma. Digital imaging ve communication in medicine diye bir formattır. Bunun kısaltımı ki tek görüntüde dahi bütün hasta bilgileri yer alır. Bu özellikle tıp alanı için geliştirilmiş bir format. Ki bunlar zaten özel format olması nedeniyle size çok büyük bir avantaj sağlar. Uzun süre saklama imkanı ve dijital ortamda olması nedeniyle
evet.
istediğiniz süre kadar saklayabilirsiniz. Ama bahsettiğim süre sadece yasal zorunluluk olan
evet.
kısmı.
Peki Soner Bey, bu CD, DVD'lerle saklamanın bir avantajı var mı veya dezavantajı?
CD, yani şimdi hasta görüntüleri bazı yerlerde CD, DVD ortamında saklanabiliyor. Bu nasıl oluyor? Mesela bir hasta için bir CD yapılabiliyor. Ya da belirli bir tarih arası tetkikler alınıyor. Tek bir DVD'ye yazılıyor. Bunlar Blu-ray vesaire büyütülebiliyor. Ama bunlar iyi bir sistem midir diye sorulursa hayır. İyi bir sistem denilemez. Hani bir iki tetkik için tamam olabilir. Fakat bunların da şartı vardır. Mesela günümüzde özellikle eğitim araştırma hastanelerinde yaşadığımız şeyler en büyük sorunlardan biri de şu. Hastanın tetkikleri geliyor bir DVD içerisine. Örnek veriyorum, BT anjiyo yapılmış. BT anjiyo görüntüleri ağır görüntülerdir. Minimum 2 GB'lık görüntülerdir. Bunun da bir bilgisayarın açması, bu DICOM görüntüleri okuması vesaire derken bunlar zaman alan işlemler. Yani aciliyeti olan işlerde bu pek iyi olmuyor. Yani bunu açan sistemler var ama çok yani ultra pahalı sistemler. anında açan vesaire. Günümüzde CD, DVD olarak genelde hastaya veriliyor tetkikler.
Evet.
Bunun dışında PACS dediğimiz görüntü arşivleme ve yönetim sistemi, Türkçe anlamına gelen sistemlerde bu DICOM görüntüleri, tetkikler hiçbir karışıklık olmaksızın hasta görüntüleri ve raporlarıyla beraber saklanmakta. Fakat şöyle bir durumlar olabiliyor. Mesela bir MR görüntüsüyle bir BT görüntüsü ya da anjiyomamografi, bunların görüntüleri aynı boyutta değildir. Mesela bir MR görüntüsü daha düşüktür. BT ondan yüksektir. Anjiyo görüntüleri mesela doktor işlem, girişimsel işlem sırasında skopiye basılı olduğu sürece sonuçta orada bir video görüntüsü alır. Doktor ne kadar skopiye basılı tutarsa o görüntünün boyutu artacaktır. PACS sistemleri ise bu görüntüleri alır. Çok muazzam oranlarda sıkıştırarak da bunu bir karışıklık olmaksızın arşivler. Genellikle çalışma şekli zaten hız açısından şu şekildedir. Tetkik sorgulandığında direkt o anki PACS database'inden hasta bilgileri çekilir. Görüntüler istendiğinde ise sıkıştırılmış görüntü PACS sunucularından direkt doktorun istek yaptığı bilgisayara aktarılır. Sistemler genelde bu şekilde ilerliyor ve sürekli gelişiyor. Mesela şu an Sağlık Bakanlığı da bunun için büyük bir gayret göstermekte. Yani çalışmalar büyük firmalar tarafından yürütülüyor. Hepsi de yani zaten Türkiye'de bunu yapan firmalar çoğu Türk mühendisler tarafından yapılıyor. CD, DVD yerine merkezi PACS sistemleri oluşturuluyor. Mesela Kuzey Bölgesi, Anadolu Bölgesi. Oraya büyük, yüksek kapasitede sunucular yerleştiriliyor. Bu şekilde ne oluyor? Atıyorum hasta tetkiği Ankara'da çekildi. Ama İstanbul'da mesela işlem Ankara'da yapıldı. İstanbul'da doktor görüntüleri görmek istiyor. Çekim yapıldıktan birkaç dakika sonra direkt İstanbul'daki doktor bu tetkiyi görebiliyor. Ve şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yapmak istediği sistemde ki zaten şu an kısmen bitmiş ve testleri yapılıyor. Hastalara CD ile git gel yapmak yerine hastanın TC kimliğine girdikten sonra tüm yapılan işlemleri nasıl gözüküyorsa radyolojik görüntülerine de erişebilecekler. Bu da hastalar için büyük bir kolaylık olacaktır.
Çok büyük kolaylık evet. Tabii.
Hastaların eline CD, DVD görüntülerini vermenin bir dezavantajları oluyor mu? Avantajları mutlaka vardır.
Avantajları şöyle, avantaj ve dezavantaj olarak listeleyecek olursak mantık şu şekilde. Bir film yaprağı 5 euro kadar bir maliyeti var. Evet. Ama bir CD'nin toplu alınmaya kalkılırsa 10 kuruş diyebilirim. Çok büyük bir mali oranda düşüşü var. Ama şimdi bakacak olursak eğer filme basmak biraz eskide kaldı. İyi bir yöntem midir? Bence değil. Çünkü küçük küçük görüyorsunuz filmde. Ama o dijital ortamda baktığınız zaman o görüntüyü ekran çözünürlüğünüz ne kadar destekliyorsa o kadar bakabiliyorsunuz. Tabii. Dozuyla oynayabiliyorsunuz. Yakınlaşma, ölçümler vesaire birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Hatta günümüzde bu tür görüntüleri ameliyat simülasyonlarına kadar gidiyor. Hastaya bu CD'lerin dezavantajı ise hasta alıyor bunu. Mesela yolda gider CD'yi alıyor, arka cebine sokuyor, kırılıyor. Evet. Ya da görüntü o an teknik kısımda bir sıkıntı oluyor CD'ye yazarken vesaire. Bozuk çıkıyor. Hasta atıyorum bir şehirden bir şehire gitti. CD açılmıyor. Hastanın kalkıp bir daha gelip CD alıp bir daha gitmesi ya da bir iletişime kurup o görüntüleri alması sıkıntılı olaylar. Tabii bunlar zaman geçtikçe çözülecek şeyler ama şu an günümüzde en iyi yöntemlerden biri diyebiliriz buna.
Ama o zaman hem film hem CD vermenin aynı anda olması gerekiyor. Yani sadece CD değil, aynı zamanda filmleri vermenin de bir gerekliliği
ama
var.
Ama çoğu yer yapmıyor.
Evet.
Maliyetinden dolayı.
Ama çoğu yerde de belki doktorlar film görüntülerini istiyorlar.
Evet, o genelde...
Siz daha iyi bilirsiniz, CD'yi istemiyorlar.
Evet, bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Ben kişisel tercihim kesinlikle dijital ortam. Evet. Tabii ki koşullar farklı olabilir. Koşullara göre hareket etmek lazım ama son itibariyle teknoloji kullanmak lazım. Ben şahsen her zaman dijital ortamdaki görüntüye tercih ederim. Birazdan evet. Da sonra hocam bahsetti az önce. Dozuyla oynamak mümkün. istediğiniz doza, istediğiniz kıvamı getirebiliyorsunuz, ölçümleri yapabiliyorsunuz, büyütebilip ve istediğiniz görüntüleri aynı anda sine şekilde, senkron şekilde hareket etme şansınız var, birbiriyle kıyaslama şansınız var. Fakat bunlar hiçbiri jelatin filmleri üzerinde olmaz veya basılı filmleri üzerinde olmaz.
Evet.
Artısı daha en önemlisi ince kesit. Mesela sonra hocam da bahsetti, tomografik görüntüleri hacimsel olarak daha yüksek bir değere sahiptir MR filmlerine nazaran. Bu nedenle ince kesitler daha değerli görüntülerde. Çünkü birazdan örnek de vereceğim. Halbuki bunu jelatin filme basmaya kalkmaz demek, bir şok filmi, sonuçta onların belli bir formatı vardır. Belli sayıya kadar görüntü, snapshot tarzında görüntü basabiliyorsunuz da birçok film basmaz demektir. Bu da fazla maliyet demek.
Evet.
Bu nedenle daha optimal basın amacıyla birkaç görüntüyü atmanız lazım veya en önemli görüntüle veriyorsunuz. Halbuki bu dijital ortamdaki görüntülerde çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. En önemlisi sonuçta daha önceki programda da bahsetmiştim, tomografi çekimleri spiral tarzda bir hareketle ve masa hareket ederek etrafında dönen tüp hareket nedeniyle çekim yapılıyor. Fakat görüntüler arasındaki MR'da da bu şekildedir.
Evet.
Gap denen boşluklar vardır. Halbuki distal üreter mesela distal şeyde daha alt üreter ucunda yerleşmiş bir tane ufak bir taş ki kişiyi de çok irite edecek düzeyde kasık ağrısı yapabilir. Bunu normal siz kalın kesik kullanaraktan kaşınma olasılığınız çok çok yüksek. Çünkü aramakta olduğunuz taş belki o boşluktaki slice düzenine denk gelmiştir ve siz bunu görmeyebilirsiniz.
Tabii, fakat kaçar o zaman, doğru.
İnce kesit dijital görüntüler görme şansınız epeyce yüksek. Ki kesin tanısal.
Evet,
bu nedenle benim görüşüm kesinlikle
dijital.
Yani dijital ben de kullanmak istersem evet. Daikon görüntüleri.
Tabii doğru. Film evet. Sadece bir alışkanlık.
Kesinlikle.
Bir de radyolojinin geleceğinden bahsedelim. Yani radyolojik görüntüler bilgisayar ortamında farklı programlar ile işlenerek ne yapılabilir? Yani bundan bahsedelim isterseniz.
Yani günümüzde bu tür radyojideki yani bu tür görüntülerle yapılan işlemler genelde ameliyat simülasyonları,
evet.
Navigasyonlu cerrahiler, özellikle nöro navigasyon cihazları kullanaraktan MR görüntüleri ele alınır. Bunun dışında farklı cerrahi simülasyonlar, eğitim amaçlı simülasyonlar, tanı amaçlı simülasyonlar yapılabiliyor. Yani bunları günümüzde pek çok görüyoruz. Yani bu da nasıl bir artısı oluyor? Direkt yani hastayı, yani örnek veriyorum, bir tümör var. Direkt hastayı açmadan içindeki tümörün çapını, volümünü, nerede olduğunu, hangi damarlara yakın olduğunu, bunun tanısını koyabiliyorsunuz. Mesela göstereceğimiz videolarda da bunları netlikte görebileceksiniz. Genelde radyolojik görüntüler tanı amaçlı kullanılıyor ve simülasyon kısmında kapsamlı olarak ilerlemekte ve her geçen gün geliştirilmektedir. Yani radyolojinin geleceği son derece iyiye doğru gidiyor.
Tabii ben de bir örnek vereyim. Biz Amerika'da eğitim gördüğüm hastanede orada bir doktor vardı, beyin cerrahı Patrick Kelly diye. İlk navigasyon sistemlerini dünyada başlatan kişi. Mayo Clinic'ten gelmişti o zaman, ben de oradaydım. İşte bir sistem böyle, arka odayı tamamıyla filmlere ayırmışlardı. Bilgisayarlar vardı böyle, MR filmleri geliyordu. Ondan 3 boyutlu kesit çıkartıyordu böyle şeyden. Ama onun sistemi çok ilkeldi tabii o zaman, şimdiye göre. Bir boru vardı böyle, boruyu beynin içine yerleştiriyordu. O bir tahribat yapıyor tabii. Borunun derinliğine göre, yerine göre tabii 3 boyutlu olarak şeklini belirliyorlardı. O zaman çok acayip bir teknoloji görünüyordu gözümüze ama şimdi çok açtı tabii.
Mesela bahsettiğiniz gibi şu anki nöro navigasyonu giriş yapacak olursak iş akışı şu şekilde ilerler. Çok iyi çekilmiş bir örneğin beyin MR'ı. Görüntü kalitesi çok iyi olmalı. Yani hasta işlem sırasında, çekim sırasında kafasını hiç oynatmamalı. Görüntü kalitesi son derece iyi olduktan sonra nöro navigasyon cihazlarının yazılımlarına CD olaraktan takılır. Görüntüler içe aktarılır. O görüntüler işlenir. Tümör orada, yani ben buradayım işte kendini belirtir. Sonrasında yapılacak işlem nöro navigasyon cihazının işte probu vardır. Ondan sonra algılayıcı sensörler vesaire. Hasta hazır edildikten sonra işte anestezi işlemi vesaire gerçekleştikten sonra steril olmayan yani non-steril probu ile işaretleme yapılır. Bu işaretleme ne işe yarar? Navigasyon cihazı ile komple kalibrasyon işlemlerini sağlar. Tek tek işaretleme yapıldıktan sonra ki bu işaretleme işlemi zaten minimum 20 dakika sürüyor. İşlem kalibrasyon işlemi tamamlanır. Sonrasında steril olan probla ise ele alınır. Yani siz nereye dokunursanız işte o an kafatasında insanın yani kalibre edilmiş yerde görüntü alanına giren yerde nereye dokunursanız cihaz onu algılar ve bilgisayar oradaki navigasyon cihazının ekranında hani buradasınız diye orayı bir kırmızı mavi sizin tanımladığınız renklerde gösterir.
Maşallah çok acayip bir
teknoloji. Bu da cerrah ne tür artılar sağlıyor? Probu değdirdiği yerde hani tümör orada duruyor. Evet bu tümör bunu alıyor. Ondan sonra kalan kısım vesaire. Bu konuları siz daha iyi bilirsiniz. Ben işin teknik kısmını.
Tabii tümörün sınırlarını evet, görmek çok önemli. Çünkü tümör bırakırsanız kanser kalmış oluyor. Fazla çıkartırsanız fazla beyin dokusu çıkmış oluyor. Bir de hakikaten nereden ameliyat yapılacağının o yerini belirlemek de çok önemli. Hata yapmamak açısından. Yani en doğru yerden mesela tümör oluyor. Yani konuşma merkezine çok yakın. Onun hangi hassasiyetle çıkartılacak o? Biraz fazla çıkarsanız konuşmasını kaybedebilir. Allah saklasın hasta. Biraz az kanser kalır. Onlar da hemen tekrarlama. Yani olabilir tabii kanserin durumuna göre. Teknoloji evet Allah böyle hizmete vesile ediyor.
Evet her geçen gün oldukça gelişiyor ve bazen insanlığın bile inanamadığı durumlara kadar gelebiliyor. Mesela eskiden kimse düşünemezdi bir doktora yani bir hasta film çekilecek. Örnek veriyorum MR çekilecek. Doktor yolda trafikte giderken Trici ile bağlanarak telefonundan ya da tabletinden o çekilen filmi görebilecek. Yani bunlar hayaldi. Günümüzde gerçekleşiyor. Oldukça işe yarıyor. Uluslararası çalışmalarda vesaire oldukça büyük yani desteklenen teknolojiler bunlar.
Evet.
Yani radyoloji kısmının geleceği son derece iyiye gidiyor. Ki zaten ülkemizde sağlık sektörü de biliyoruz son derece kaliteli ve her geçen gün iyi yerlere gidiyor. Yani diğer ülkelere kıyasla dünya çapında ülkemiz son derece iyi yerlerde sağlık konusunda.
O zaman bu teleradyoloji ve uzaktan ya da uzaktan görüntülemenin önemi çok artıyor.
Evet zaten bu yapılan bahsettiğim evet. işleme teleradyoloji deniliyor. Evet. Mesela bir X bir lokasyonda tetkik yapıldıktan sonra evet. farklı bir lokasyonla o tetkiğin görülmesi, bu tetkiğe rapor yazılması,
evet.
rapor edilmesi. Mesela günümüzde bunu kullanan birçok görüntüleme merkezi vardır. Mesela X bir yerde tetkik yapılıyor. Örnek veriyorum İstanbul'da hastaya film çekiliyor. Tomografi çekildi, anjiyo yapıldı fark etmez.
Evet.
Antalya'daki doktor bu tetkiklere bakıyor, yorumluyor. Ne olsun mesela Ankara'daki rapor sekreteri ise doktorun yapmış olduğu ses kaydını rapor yazılı hale getiriyor. Tekrar dönüp dolaşıp İstanbul'daki görüntülem merkezine rapor geliyor. Bu işlem yani bir iki gün gibi büyük bir rakamlarla oluşmuyor. Sadece yani bir saatlik evet. bir durumlarda o da raporun okunması yazılması gibi süreçlerde kısa bir sürede yapılıyor. Tabi bu teleradyolojinin önemi mesela şu an radyolojide özellikle özel görüntüleme merkezlerinde teleradyoloji olmazsa olmazdır. Çünkü oradaki birkaç doktor orada çekilen tüm tetkikleri okumaya, rapor etmeye yetişemeyebiliyor. O lokasyonda bulunan doktorlar dışında farklı doktorlardan da konsültasyon olabiliyor raporlara destek amacıyla. Danışmanlık hizmeti yani işle ya da rapor okumaları için bir karşısında bir bedel ödenerekten raporlar tetkikler gönderilip rapor edilebiliyor. Yani teleradyoloji işlemi kısacası radyolojinin doktorlara ve görüntüleme merkezlerine maddi getirisi olan
evet.
yararlı bir teknoloji diyebiliriz. Teleradyo yüzde her geçen gün gelişiyor. Mesela günümüzde şu şekilde tabletlerden, telefondan, webden, farklı lokasyondan bir hastaneye bağlanıp tetkikleri görüntülemek son derece rahat, hızlı bir şekilde ilerlemekte. Kesinlikle bir sorun vesaire. Zaten olabilecek sorunlar, ihtiyaçlar doğrultusunda bu teknoloji her geçen gün gelişiyor.
Evet, tabii. Aciliyetli vakalarda o zaman hem hasta açısından hem de doktor açısından çok önemli bir sistem. Siz de uyguluyor musunuz Saad Bey?
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bazen kongreler oluyor evet. veya yurt dışı seyahatler oluyor. Veya örneğin çok acil çarşı merkez dışında çıkması gereken durumlar konusunda evet acil durumda yapılması gereken bir imkan veya doğrusu bunu size imkan tanıyacak bir
evet.
teknoloji. Yani kullanması yani aydın görüşlü olmak lazım her zaman. Teknoloji kullanmak gerekiyor.
Evet, biraz önce gösterdim telefonda
kesinlikle.
Arşive girip değil mi?
Evet.
Oradan istediği hastanın filmine bakılabiliyor. Müthiş bir şey bu yani cep telefonundan.
Evet yani bunlar son derece dikkat çeken çok farklı teknolojiler. Ve her geçen günde çok iyi noktaya geliyor.
Peki bir şey sormak istiyorum meraktan. MR var, BT var. Hakikaten çok iyi görüntüleme yöntemleri. Böyle MR gibi, BT gibi yeni bir yöntem geliyor mu? Yani daha iyi, daha etkili. Var mı böyle bir çalışma veya bilgi?
Şu an tabii ki bunun kısaca bir teknik olarak değinmek istiyorum. X-ışın modaliteleri kısaca özetlenebilir veya ultrasonda ses dalgaları kullanaraktan
evet.
echoing paternine bakarak o şekilde görüntüler sağlanıyor. MR'da da manyetik rezonans imaging, manyetik komponent dolayısıyla görüntüler diyor. Şu anki teknoloji bu şekilde ve tomografi veya MR'ın modifiye versiyonları tarzında geçiyorlar. Fakat bildiğim kadarıyla şu an üzerinde çalışan lazer teknolojisi ve fotonlarla ilgili holografik lazer imaging diye bir
evet.
Tabii konsepti, isimler değişik olabilir fakat lazerle 3 boyutlu görüntüleme sağlanıyor. En son geliştiren Japonlar yaptığı bir çalışma var. Plastronlarınıza modeller çıkarılıyorlar. Bunu daha objektif bir görüntü olarak bir tablet veya bir kalıp plastik üzerine hastanın patolojisi elde edilen reformak görüntülerle bir model oluşturarak tomografi cihazlarla bilgisayar lazer ile plastik kalıbı hastanın patolojisi yönünde keserek, tıraş ederekten sanki gerçek bir patolojiyi objektif
yani şekilde biyopsiye gerek kalmayacak.
Biyopsiden ziyade daha çok tanısal amaçlı.
Hayır, biyopsiye gerek kalmayacak yani bu patoloji böyle
evet,
yapılabilirse.
Morfolojik olarak evet. Morfolojik olarak ortaya çıkıyor. Örneğin damarsal anomaliler var veya anevrizma diyelim.
Evet.
Anevrizma boyutuna kadar bir model, bir maket tarzında ortaya çıkarıyor. Bu yöntem daha önce anatomide denenmiş. Kadavralarda sonuçta diseksiyon sırasında anatomide kadavra kullanılıyor. Fakat kadavralar bir yere kadar diseke edilebiliyor. Bu Amerika'da uygulanmış bir yöntem. Kadavranın mesela örneğin kalbe bir model haline getirerekten bilgisayar ortamında 3 boyutlu bir modeli oluşturur ve o şekilde plastronize ediliyor. Plastik üzerinde kadavranın gerçek kalbi şematize ediliyor ve o tıp öğrencilerine o şekilde aktarılıyor. Ki bahsettiğim bu lazer üzerinde çalışan görüntüleme yönteminde buna benzer bir taraf var. Fakat üzerinde hala çalışılıyor. Yani şu an en son teknoloji MR ve onun dirbeleri sürekli sekansla gelişip ve o tanısal duyarlılığı artırılmaya çalışılıyor.
Çok evet. yani bir altın çağ geliyor yani tıpta
evet.
öyle anlaşılıyor. Çünkü ameliyatlar da çok küçülecek. Belki de kalkacak büyük ihtimalle kalkacak ortadan. Kemoterapi çok dar bir hale getirilecek. Sadece hastalığa yönelik.
Evet.
En sonunda artık genetik müdahale ile hastalığın hiç olmadan ortadan kaldırılması. Genetik bir anomali
evet.
varsa bir mutasyon bir şey.
En
oraya müdahale.
Tedavi ve şu an üzerinde çok ciddi çalışmalar yürüten iki proje var. Bir tanesi neuroscience, beyin sinir bilimi. Her türlü işte hastalığından tutun ta görüntülemesine kadar, tedavisine kadar bir diğeri kök hücre tedavisi. Evet. Ki sizin de bahsettiğiniz genetik yöntemlerin kullanması, genetik bilimin dahil müdahil olduğu bir teknoloji ve özellikle radyolojiye ilgilenen moleküler görüntüleme. Moleküler görüntüleme de birçok hastalığın tansiyonu ortaya çıkmıştır. Örneğin ARVD denen bir hastalık vardır. Arteriyosklerotik ventriküler displasi. Burada morfolojik olarak veya kardiyolojik düzeyde EKG veya hastanın semptomları olarak yani o kadar fazla tipik bir bulgu yoktur. Tanısal anlamda EKG bulgusunda epsilon dalgaları bu şekilde bir tanısal belki kriterler olabilir. Aynı şekilde morfolojik MR incelendiği zaman orada yağ birikimini bekliyorsunuz. Kalp içerisinde, kalp kası içerisinde yağ birikiyor. Bu da sonra fibrose dönüşüyor ve bu şekilde kısa döngü yaparaktan aritmi yapıyor. Fakat bunun herhangi bir, siz sadece morfoloji görüyorsunuz. Fakat derinlemesine indiğiniz zaman moleküler düzeydeki çalışmalarda desmozom hastalıklarından, desmozoma mutasyonlarından tutun ta kalsiyum kanal reseptör mutasyonlarına kadar çok geniş yelpazede bir hastalık tanısı söz konusu. Bu nedenle şimdiki güncel görüntüleme yöntemleri daha çok moleküler düzeydeki çalışmalar. Ki evet, bu sonunda gelecek. Yani sonu gittikçe bir kapı başka bir kapıya açıyor. Bu şekilde ilerliyor. Ki ilerideki tanı yöntemleri çok çok farklı olacaktır. Yani şu günümüz evet, evet, şartlarına kıyasla.
Mesela hocam yaptığımız şeylerden bazıları da hani sonuçta şeydir, tıp öğrencileri kadavralar üzerinde eğitim görürler. Hani kadavranın bulunması vesaire, üzerinden geçen olaylar ve resmi işlemler bayağı bir uzun süreç aldığından dolayı mesela bunda radyolojinin imkanları, nimetleri kullanılıyor. Bunlar nasıl oluyor? Mesela sağlam bir hastanın, örnek veriyorum, tomografi görüntüsü var. İşte kontrastlı, son derece net bir şekilde. Örnek veriyorum, ne tür bir işte evet, öğrenciler ne tür bir organı inceleyecek? Örnek veriyorum, karaciğer olsun.
Evet.
Karaciğerin o tomografi görüntüsüyle 3 boyutlu görüntüsü alınıyor. Bunlar şimdi yeni yeni ülkemize de geldi. Hatta bazı yerlerde faaliyet bile göstermekte. 3 boyutlu yazıcılar var. Üzerine silikon ataraktan işte plastik bir malzemeyle bunu yapıyor. Yapılan işlem de şu şekilde ilerliyor. İşte örnek veriyorum, karaciğer volümü alınıyor. Sonrasında bu 3 boyutlu ortamda işlenerekten fazla olan kısımlar atılaraktan tam bir hacmi ele alınıyor. Bu 3 boyutlu cihazın üç boyutlu printer'ın yazıcının algılayacağı şekilde kaydedilip işte yazıcı hafızasına gönderiliyor. Yazıcının onu yazma işlemine başlamadan önce sertliğini vesaire de seçebiliyorsunuz.
Evet.
Sonrasında yazdırma işlemi bittiğinde siz içeriden çıktığı aldığınızda tabii çıktı bir kağıt değil bu kez.
3 boyutlu.
Yani 3 boyutlu bir karaciğer. Kontrastlı olduğunda vesaire tüm arter, tüm kanal, damar yolları da görmektesiniz. Aynı şekilde kardiyak çekimini ele alabiliriz. Mesela kardiyak çekimini 3 boyutlu ortama getirip kalbe elinize alabilirsiniz bu şekilde. Ama yapay. Yumuşaklığını da siz ayarlarsınız eğer cihazdan. Gerçek bir şey oranı sağlayabiliyorsunuz. Bu yeni yeni yapılmaya başlandı. Çok da seviliyor. Yani öğrenciler tarafından ilgi duyuyor.
Evet. Hem öğrenci hem de ameliyata girecek cerrah değil mi? Işte, mükemmel bir kolaylık olur.
Bahsettiğim olaydı bu diyor. Ve evet. Örneğin trafik veya travmatik bir hastayı düşündünüz. Bunun kırık yani kesel görüntülerden veya tek normal BT görüntülerden kırın zaman zaman nerede lokasyon itibaren anlaşılması zor. Bu nedenle 3 boyutlu reformer görüntüler yapılarak, hatta şimdiki plastik plastonoze veya silikon malzemeli çıktısını alarak da çok çok demonstratif ve elle tutulur bir kanıta dayanarak tedavi edilmesi.
Tabii değil mi? Kırık elinizi alıyorsunuz. Kesinlikle. Onu nasıl düzeltecek değil mi? Orada deneyerek böyle zaten elin en iyi şekilde görür onu. Ondan sonra zaten gerçeğini yapar.
Bir model oluşturuyor ve o şekilde evet, sonuçta cerrahi branşlarda 3 boyutlu düşünmek temel kural mantığından yola çıkaraktan o şekilde tedavi edilmesi ve yaklaşım en basitinden yaklaşımını değiştiriyor.
Tabii.
Buna çok önemli. Yani tanı radyoloji olarak.
Ya ameliyatı planlar. Yani ben söylüyorum, parçalı kırık da olabilir. Orada gerçeğine uygun olacağı için değil mi? Parça parça olduğunu görecek. Ameliyatta nasıl o parçaları birleştirecek? O ameliyatı planlamak çok zordur hakikaten. Kesinlikle. Yani açmadan bir cerrah için. Ama bunu açmadan çok net olarak yapabilecek. Evet, o zaman da şahane bir şey tabii, hasta açısından da doktor açısından da kolaylık. Tabii. Ve netlik kesinlik sağlar yani yapılan işlemde de. Değil mi?
Evet. Bir de buradaki tabii kullanılan yöntem ve optimal bir çekim kalitesi için sarf edilen hem bilgi tecrübesi hem de sarf edilen gayret veya emek önemli. Çünkü çekim kalitesini çok etkileyen bir şey. Örneğin ilaçlı yapılması gereken yerde kontrastı uygun dozda vermek gerekir. Damarsa bir patoloji düşünüyorsa. Bu şekilde geliştiren filtreler vasıtasıyla ve yazılımlar vasıtasıyla istenilen organı, halbuki birçok organ var veya birçok doku var, siz istediğiniz organı çıkabiliyorsunuz. Örneğin kontrast maddesi veya radyolojide kullanılan ilacı verdiniz. Siz sadece damarsal yapılar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Sadece belli bir Hünsfield ünitesinde, orada belli bir birimler vardı. O birimleri aralığını belirleyerek siz sadece damarsal yapıları görünür hale getirebiliyorsunuz. Veya tam tersi sadece hava yollarını görüntüleyebiliyorsunuz ki bu birçok hastalığın tanısına önemli. Evet. Birazdan sonra arkadaşımız da bahsedecek zaten.
Radyolojide simülatör eğitimlerin önemi çok önemli. Fazla o zaman değil mi?
Tabii ülkemizde radyojideki görüntülerle simülasyon yapma olayı daha yeni. Yani bir noktaya gelmiş diyemeyiz.
Başlangıç aşaması.
Başlangıç aşamasında ama yani bizler de sonuçta farklı ülkelerden referans, ilham alaraktan bu işlere giriştiğimizden dolayı mesela bir Japonya ile kıyasladığım zaman simülasyon kısmına en iyisi diyebilirim şu an yani bu işi yapanlarda. Hatta videolarda bunun nasıl olduğunu gösteriyoruz. Yani hastaya bir BT, MR, anjiyo yapılaraktan işte belli işlem yapılacak bölgede detaylıca incelemeler yapılabiliyor. Mesela videolarımızda da gösteriyoruz bunu. Bir fonksiyonel MR çekimi.
Evet.
Çekim sırasında hasta sağ elini parmaklarını oynatıyor. Parmakları oynatma esnasında insan beynindeki elektriklenmenin, hareketlenmenin tek tek renkte gösteriyoruz orada. Aynı şekil diğer organlarda mesela kalbin atma esnasında kanın nasıl bir süreçte pompalandığı vesaire. Hatta şöyle diyeyim, adamlar 3 boyutu geçmiş artık 4 boyut da incelemeler yapabiliyor kardiyak çekimlerinde.
Evet. Şimdi bu tabii çok büyük kolaylık olacak tıpta. Bir kere eğitim çok kolaylaşacak hakikaten. Hemen mesela benim zamanımda bir anatomi kitabı vardı şu kalınlıkta. Hiç resim yoktu içinde. Bir türlü kafanda canlandıramıyorsun. Yani bir sinir diyor, şu delikten çıktı diyor, sağa döndü diyor, oradan geriye döndü, dal verdi diyor. Şimdi bunu canlandırması çok zor. Ama böyle bir sistemle her şey 3 boyutlu elinde, değil mi öğrencinin? Tıp bir kere önümüzdeki dönem öyle anlaşılıyor ki diyelim ki 6 senelik eğitim belki 2 senede bitecek. O kadar sürmez bile. Yani çok şey bile böyle bir şekilde. Çok daha iyi öğretim. Değil mi? Çok daha kolay böyle şeye sokmadan, kimseye zora sokmadan. Evet. Tedavi aşamaları zaten tedavide hastalıklar çok küçülecek. Öyle görülüyor. Kanser Allah'ın dilemesi ortadan kalkıp yani başlangıçta daha hiç olmadan tedavi edilebilecek gibi gözüküyor. Oraya gidiyor tıp. İnşallah. Öyle bir altın çağ geliyor. Evet.
Kesinlikle. Özellikle radyojide son zamanda mesela tüm dünya yani global çapta düşünürsek simülasyon olaylarında simülasyon kısımlarında hep radyojideki görüntüler ilham alınıyor. Yani referans olaraktan bu görüntüler ele alınıyor. Mesela bir beyin ameliyatında mesela beyinde tümör var. Bu tümör işte nereye ne zarar verir, bunların hesaplanması, hangi açıyla girilip çıkarılsa daha az riskli olur vesaire. Bunlar hep simülasyonlar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Mesela nöro navigasyon olsun, cerrahi bilgisayar ortamında yapılan sanal ameliyatlar olsun. Bunlar mesela sadece tanı ve işlem değil, eğitim kısmına da çok önemli. Mesela biz Japonya'da üretilen bir program. Bazı kısımlarda yani modüler olaraktan İsviçre'de geliştirilmiş bir sistem. Kalp damar cerrahisi ve genel cerrahi de denemiştik birini aorti seksiyonunda.
Evet.
Hastaya anında bir kontrastta aorta periferik çekilir. Direkt o görüntüler hızlıca cihazda işlenir ve sisteme aktarılır. Hemen damarda, aort damarına patlak olan nokta nerede? Onun keşfi yapılır ve hangi bölgeden girişim yapılıp işlem tamamlanacak? Bunun kararı hızlı bir şekilde verilebiliyor. Örnek veriyorum mesela kalp damar cerrahisinde olan olayda aort diseksiyonuna laparoskopik bir işlem yapılıp işlem hızlıca yani hasta hızlıca tedavisi olmuştu. Evet. Ama normalde aort diseksiyonuna yapılan ameliyat komple hasta açılır. Aort damarındaki patlak yapay damarla revize edilip o şekilde gerçekleştirildi. Diğer bir ameliyat ise laparoskopik kapalı cerrahide yapıldı. Evet. Bunu hem robotik Da Vinci'de uygulandı hem de laparoskopi ile. Bunu basit yani şöyle diyeyim, bizim Türk zihniyetiyle simülasyon yaptık diyebilirim. Aynı nöro navigasyondaki gibi kalibrasyon işlemini yaptık. Fakat bu kez bizim sensörlerimiz vesaire yoktu. Biz projektör kullandık. Simüle ettiğimiz görüntüleri direkt hastanın üzerine projektör yardımıyla yansıtıp işte sağlı sollu açıları verdik. Sonrasında işte cerrah laparoskopiyle işlem yaparken diğer bir monitörde de biz simülasyon ortamında hocayı takip ederekten ben işte nerede olduğunu vesaire, işte hocamızın dedi işte midi 3 santim sağa kaydır, oradan nasıl rahat girelim vesaire, bu tür işlemlerde kullanılabiliyor. Özellikle Da Vinci'de robotik cerrahide yani bu çığır açabilecek diyebilirim. Zaten robotik cerrahi şu an aldı başını gidiyor.
Evet.
Yani hasta bir ameliyat oluyor. Yani bir hafta yatacağı yerde 2 gün yatıp ufak kesiklerle minimal invazif çıkabiliyor. Yani bu teknolojiyle zaten hep teknoloji vasıtasıyla oluyor bunlar. Radyolojiden bir görüntü alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Oradan anestezinin cihazından cihaz işte tansiyon bilgilerini kontrol ediyor. Ameliyat esnasında diyor işte şu damara dokunursanız buradan çıkacak kan şu kadardır. Ona göre sana yönünü belirliyor. Ki adamlar en son zaten şeydi, Da Vinci'yi geliştiren mühendisler uzaktan ameliyat yapma peşine uğraşıyorlardı.
O zaman evden de yapılabilecek yani.
Yani aynı radyo
ameliyathanede yanmasından yapan biri ofisinden de yapar, evinden de yapabilir evet. O zaman ameliyatı.
Zaten Da Vinci dediğimiz cihaz, yani robotik cerrahi cihazı o kadar hassas ki çok milimetrik hareketlerle robotun kolundaki malzeme direkt oynayabiliyorsun el hareketleriniz doğrultusunda. Bu da benim mantığımca şu şekilde, her iki tarafta da yani robotun bulunduğu yer ve doktorun bulunduğu lokasyonda da internet hızı oldukça hızlı olursa haberleşme de anlık olacaktır. Ve dolayısıyla ameliyatı çok rahatlıkla yapabilir. Yani sadece burada işte şey düşünebiliriz. Robotun kollarına konulan diğer malzemeler vesaire. Hani bunu da muhtemelen telefonla ya da sesli bir iletişimle çözebilirler. Ama yapılmayacak, yapılamaz diye bir kural yok. Evet. Yaparlar.
Cerrahlar için çok büyük bir avantaj. Ama
tabii Türk cerrahlarına güveniyoruz yani. Evet. Onlar başarılı insanlar.
Tabii ki.
Allah yollarını açık etsin.
İnşallah.
İnşallah. Evet. Sizin var mıydı başka sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz?
Benim yok ama sizin ilave etmek istediğiniz varsa tabii ki.
Az önce bir nöro navigasyondan bahsettiniz. Evet. Bir ilave yapmak istiyorum. Şu anki teknolojide MR traktografi diye bir yöntem vardı. ADC'yi haritalama, yani ADC verileri kullanaraktan, belli MR sayısal verilerdir bunlar kullanaraktan nöral ağlar, ağ yapısı ortaya çıkartabiliyor. Bildiğiniz gibi spinal traktus vardır.
Evet.
Spinal traktus. Bunlar çok hassaslı. Tüm motor fonksiyonundan sorumlu. Burayı
ya bir tarif edelim isterseniz. O genel, çünkü anlaşılmayabilir traktus ama.
Yani korteksten omuriliğe kadar uzanan bir yol.
Evet.
Yani bunlar çok hayati şeydir. Şu an benim elimin kaldırmamın veya bacak hareket etmemin sebebi tüm motor fonksiyonları bunlar sağlar. Motordan kastım hareket. Bu bölgeye yerleşmiş bir lezyon, az önce de sonra hocam bahsetti, ultrason eşliğinde ve MR senkronla birlikte eğer bir ameliyat planlanıyorsa, buradaki teknolojinin çok büyük önemi var. Eğer cerrah buraya, sonuçta bu vertikal bir şey gösteriyor. Eğer liflenirse yerine ters bir veya dik perpendiküler şekilde bir kese uygularsa ister istemez zaten felç olacaktır. Ve o bölgedeki nöronlar aktifte olmayacak evet. için. Bu nedenle teknolojinin burada çok büyük bir önemi var. Hatta rezidü dahi, sizin az önce bahsettiğiniz belki o rezidü normal eskiden belki bir miktar tümör dokusu kalabilirdi. Belki şu anki teknolojilerle veya gelecekteki teknolojilerle komple ortadan kalkar. Hatta ameliyata bile gerek kalmaz. Çünkü evet. şu an kök hücre terapi üzerinde çok büyük bir çalışma söz konusu.
Ameliyatı yapan çok yük vardı üzerinde. Ameliyat yapılırken eski teknolojiyle.
Evet.
Çünkü doku ayırt etmesi çok zor. Hakikaten o ameliyat sahasında neresi kanserli, neresi normal doku, bir de tabii kanlı bir doku olduğu için ayırt etmesi çok güç oluyordu. Acaba ne yapayım? Biraz daha mı ileriye gideyim? Biraz daha mı bırakayım? Çok önemli bir karar bu. Çünkü birazcık kanser kalsa hemen tekrarlayan kanserler var. İki ay sonra geri geliyor. Biraz fazla çıkarsa belki çok hayati bir merkeze yakın. İşte dedim biraz önce konuşma merkezi olabiliyor bu. Veya diyelim ki sağ elini kontrol eden bir beyin bölgesi olabiliyor. Veya işte görme yollarına çok yakın, görme merkezine gibi. Orada çok önemli bir karar var. Şimdi halbuki teknoloji o kararı çok kolaylaştırdı. Yani teknoloji gösteriyor. O hassas MR'larla çekilen doku sınırları belirliyor. Alet de size yardımcı oluyor zaten o teknoloji. O çok üstün bir şey tabii şu anda.
Bu bağlamda tekrar fonksiyona MR çok önemli. Az önce sonra hocam da bahsedecek. Kişiyi konuşturuyorsunuz veya kişiye çeşit stimulasyonlar, uyarlar vererekten. İşte bu resim olabilir, yazı olabilir, renk kollaması olabilir. Kişiye soracak anlaşılabilir ve çok basit sorular soraraktan siz çeşitli merkezden fonksiyonu olup olmadığını test edebilirsiniz. Veya elini kaldır diyebilirsiniz, baş parmağını oynatmasını isterseniz. Bunları yapanlar hepsini sorumlu belli bir nöral ağ ve sinir hücreleri vardır. Siz teker teker test ediyorsunuz. Bir bölgeye yerleşmiş, mesela konuşma merkezine veya yine bahsettiğim az önce lif sellerine engelleyici şekilde bir tümör hücresi yerleştiyse fonksiyonel MR yaparaktan bunun hangi bölgelerinin etkilendiğini ve ona göre tedavi şeklini değiştireceğini kolaylıkla şu anki teknoloji söyleyebilirsiniz. Evet. Ki bu daha belki başlangıç aşamasındaki çalışmalar. İleride bu çok kolay, çok hızlı şekilde uygulanabilir ve daha non-invasif şekilde, daha az girişim mesela gerektiren. Gerçi fonksiyonel MR'de girişim yok. Fakat diğer tedavi amaçlı kısımlarda, özellikle cerrahilerde girişim söz konusu. İleride muhtemelen bu ortadan kalkar ki bunun bir örneği yine beyin lezyonlarında gamma knife'dır. Sadece gamma ışınlarıyla gamma knife, gamma sal, gamma ışın kullanarak cerrahi yapılıyor. Knife bıçak anlamında. Evet. O şekilde hiçbir kesi yapılmadan, tabii ki bunun da belli endikasyonlar var. Endike vakaları gamma knife terapi yapılarak olan hiçbir kesi izi olmadan tedavi yapılabiliyor.
Evet. Tümörün yeri belirleniyor kafatasının içerisinde 3 boyutlu olarak. Bütün ışın enerjisini orada bırakacak şekilde veriliyor. Bu klasik ışın tedavisinden farklı. Klasik ışın tedavisinde bütün beyne radyasyon veriliyordu. Yani o çok ağır yani yan etkiler oluşturuyor. Halbuki bunda ışın 3 boyutlu bir yeri belirlenmiş tümöre yukarıdan veriyorsunuz ışını. Sadece tümörün olduğu yerde bırakıyor bütün enerjisini. Tek doz ışın tedavisi eve gidiyor hasta. Tamamen kurutabiliyor belli bir büyüklüğe kadar. Yani bu çok büyük bir ilerleme. Doğru, hakikaten. Şu an uygulamada zaten yapılıyor. Türkiye'de tabii, de yapılıyor.
Tabii. Belli evet. merkezlerde. Tabii ki bu daha başlangıcı. Daha ileride inşallah farklı şeyler göreceğiz.
İnşallah.
Evet. Ki bu teknolojinin ve yapılan çalışmalar bilim adamlarının yaptığı, bilim insanların yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak.
Evet.
İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Gerçi çok detaylı anlattınız radyolojideki gelişmeleri teknik evet. olarak. Ama son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun.
İlaveten demek istediğim yani şu an ülkemiz çok iyi yerde ve çok iyi yerlere gidiyor.
Evet.
Gerek radyolojik gerek tıp gerek teknoloji. Zaten şu an ilerleyen süreçlere baktığımızda yani sadece radyoloji demeyeyim. Artık sağlık sektörü teknolojiyle beraber iç içe yürümekte devam ediyor ve her geçen gün yeni şeyler, yeni fikirler, yeni projeler düşünülerekten hayata geçirilip pek çok iyi pek iyi yerlere gidilebilir. Sonuçta bu noktaya da durup dururken gelmedik. Yani her şey zamanla, tabii, ihtiyaçlar doğrultusunda ilerliyor. Ve çok şükür ki ülkemiz dünya çapında sağlık sektöründe çok iyi bir yerde.
İnşallah daha da ilerleyecek, İnşallah. Daha da gelişecek. Peki çok teşekkür ederiz Soner Bey, Hadi Bey. Programımıza katıldınız. Tekrar teşekkürler.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Evet, çok değerli konuklarımız vardı. Çapa Tıp Fakültesi'nden Soner Bey, Doktor Hadi Bey, tıptaki yenilikleri, önümüzdeki dönemde olacak yenilikleri konuştuk. Özellikle radyolojik tanı açısından, tedavi açısından. Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta bir konuğumuzla tekrar birlikte olmak üzere. İyi akşamlar.